Ayrım 23, sayfa 247. Liberal darbe. Tarih 11 Haziran 1913, yer İstanbul, saat 11.30. İttihat ve Terakki'nin sadrazamı yani başbakanı ve Harbiye Nazırı yani savunma bakanı Mahmut Şevket Paşa Babı Aliye yani başbakanına gitmek için makamından çıkıp otomobiline bindi. Paşa'nın yanında Ser Yaveri Eşref, Bahriye Yaveri İbrahim ve Sadık Koruması Kazım vardı. Makam arabası Beyazıt Meydanı'ndan çarşı kapıya sapacağı sırada Fatma Sultan Çeşmesi'nin yanında duran bir otomobil dikkatlerini çekti. Otomobil bozulmuştu ve iki kişi tarafından tamir ediliyordu. Paşa ve korumalar otomobile bakarken önlerine tabut taşıyan küçük bir cemaat çıktı. Mahmut Şevket Paşa şoförüne cenazeye yol vermesini emretti, makam aracı durdu. Cenazeyi taşıyanlar yolun tam ortasına geldi ve tam o esnada paşanın makam aracı üç koldan yaylım ateşine tutuldu. Cenaze alayı ve otomobili tamir edenler suikastçıydı. Bir de onlara yıkık bir duvar arkasına saklanmış bir başka suikastçı yardım ediyordu. Ser Yaver Eşref kurşun sesini duyar duymaz otomobilden atlayıp karşılık vermeye başladı. İlk kurşunlar Kazım'a isabet etti. Sarı pardesülü terörist tabancasını Kazım'a yöneltip şarjörü boşalttı. Bahriye Yaveri İbrahim de şehit oldu. Hedefte Mahmut Şevket Paşa vardı, o da beş kurşunla şehit edildi. Paşanın öldüğünü gören saldırganlar kaçmaya başladı. Güya bozuk otomobil hareket etti, saldırganlardan biri ayağı sakat olduğu için otomobile yetişemedi, Gedik Paşa istikametine kaçtı. Olaydan kısa süre sonra güvenlik güçleri olay yerine geldi. Sadece bir kadın görgü tanığı vardı, ayağı sakat olan saldırganın Ağa Han'a girdiğini söyledi. Hemen operasyon yapıldı, Topal Tevfik yakalandı. Tetikçi Topal Tevfik hemen konuştu. Yıkık duvar arkasından ateş eden sarı pardesülü tetikçinin adı Ziya'ydı. Otomobildeki saldırganlar ise Eczacı Nazmi, Bahriyeli Şevki, Hakkı ve Abdurrahman'dı. İstanbul Muhafız Komutanı Cemal Paşa, gazeteci Hasan Cemal'in dedesidir, kimsenin gözünün yaşına bakmadı. İkinci saldırgan Ziya'da hemen yakalandı. Ziya'nın yakalanmasıyla örgütün daha yukarılarında kimlerin olduğu ortaya çıktı. Mahmut Şevket Paşa'yı öldürmekle görevlendirilen terörist grubun lideri Ziya'ydı. Ziya'ya emri kol ağası yani yüzbaşı Kazım vermişti. Miralay yani Albay Fuat Bey, Kaymakam yani Yarbay Zeki Bey bu gizli teşkilatın önemli isimlerindendi. Tetikçi Hakkı da Galata Köprüsü üzerinde yakalandı. Hakkı'dan alınan bilgilerle Beyoğlu Pire Mehmet Sokağı'ndaki İngiliz bir kadının işlettiği kumarhaneye baskın yapıldı. Evden açılan ateş sonucu bir subay şehit oldu. Hücre evinde örgütün en önemli isimlerinden kol ağası yani yüzbaşı Kazım ve adamları vardı. Kazım önemli bir isimdi ve sağ yakalanması şarttı. Peki bu nasıl olacaktı? Çare hemen bulundu. Kazım Çerkez'di. İttihat ve Terakki'nin Çerkez fedailerine haber salındı. Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz, Kuşçubaşı Eşref ve kardeşi Sami ile Topçu İhsan, Meral Okay'ın büyük dayısıdır, olay yerine geldiler. Enver Paşa'nın yaveri İzmitli Mümtaz içeridekilere kendini ve arkadaşlarını tanıttı. Kazım, madem ki sizsiniz teslim oluyoruz dedi. Yanındaki Şevki ve Mehmet Ali ile teslim oldu. Soruşturma genişledikçe örgütün amacı ve eylemleri ortaya çıktı. Suikast planını Beyoğlu Kallavi sokaktaki Topal Tevfik'in evinde yapmışlardı. Hedeflerinde sadece Sadrazam Mahmut Şevket Paşa yoktu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimleri vardı. Sanıkların evlerinde suikast yapılacakların isimleri ve evlerinin krokileri bulundu. Yapılacak darbeden sonra dağıtılacak Osmanlı ulusuna ve ordusuna sesleniş başlıklı bildiriler ele geçirildi. Amaçları bu suikastlar sonucunda ihtilal yapıp İttihat ve Terakki hükümetini yıkmaktı. Çerkez Kazım da önemli isimler verdi. Bu arada soruşturma hemen bitirildi. Divanı harpte yargılanmalar da kısa sürdü. Mehmet Remzi Bey başkanlığındaki heyet suçu sabit görülen 24 kişi hakkında idam hükmü verdi. Ancak sanıkların yarısı ele geçirilemediği için haklarındaki hüküm gıyaplarında verildi. 12 kişi Beyazıt Meydanı'nda asıldı. 322 kişi sürgüne gönderildi. Bunlar arasında Refik Halit Karay, Refik Cevat Uluday gibi yazarlar, gazeteciler de vardı. Gelecekte Türkiye Komünist Partisi'nin başına geçecek olan Mustafa Supi de. İdam edilenlerin birkaç istisna dışında hemen hepsi vaktini meyhane ve kumar alemlerinde geçiren, siyasi amaç peşinde olmayıp macera arayan kişilerdi. Peki bu örgütün tepesinde hangi isimler vardı? Beyin takımı kimdi? Soruların yanıtları için bir yıl geriye gitmek gerekiyor. Türkiye'deki tartışmaları takip ediyorsanız bilirsiniz. Güya bir yanda darbeciler, diğer yanda demokratlar varmış. Demokratlar aynı zamanda kendilerini liberal olarak tanımlıyor. Güzel. Ancak yakın siyasal tarihe baktığınızda liberallerin darbeci olmadığını söylemek biraz güç. İşte bir örnek. Tarih 22 Temmuz 1912. Bir türlü kurulamayan hükümeti Gazi Ahmet Muhtar Paşa kurdu. Hükümetin kurulamamasının nedeni parlamentoya verilen askeri muhtıraydı. İttihat ve Terakki hükümetine muhtıra veren halaskar zabitan grubuydu. Memleketimiz, devletimiz hufra-i inkraz ve pençe-i izmihlaldir. Yani memleketimiz uçurumun kenarında ve yıkımın pençesindedir. Bu hükümet gitmezse askeri darbe yapılacaktır. Halasker Zabitan Muhtırası'nın içeriği bu topraklarda bir ilkti. Ancak son olmadı. Ne ilginçtir ki bundan sonraki tüm darbe bildirileri hep bu muhtıraya benzeyecekti. Memleketimiz uçurumun kenarındadır. İttihatçılar salt bir muhtıra yüzünden iktidardan olmadılar kuşkusuz. Öncelikle İstanbul'daki subaylar içinde hareketlenme olduğu bilgisini aldılar ve ikinci bir 31 Mart 1909 vakasından korktular. Ayrıca Rumeli'de halasker zabitanın dağa çıktığı haberi de onları geri adım atmaya zorladı. Keza aynı tarihte başlayan Arnavut ayaklanması ile halasker zabitan muhtırası arasında ilişki olup olmadığından da emin olamadılar. Halasker zabitanın muhtıra veya darbe bildirisi nerede hazırlandı? Muhtıra Padişah Reşad'ın yeğeni, Osmanlı Liberal Hareketi'nin lideri, İngilizlerin desteklediği Prens Sabahattin'in Kuruçeşme'deki köşkünde hazırlandı. Bildiri hazırlanırken bazı siviller korkup köşkü terk etmek istedi. Bir sonuç alınana kadar kimsenin köşkten ayrılmasına izin verilmedi. Bu arada çoğunluğu subay olan bir grup halasker zabitanda Bostancı'daki bir evde toplantı halindeydiler. İttihatçılar iki toplantıdan da haberdardı. Hatta Bostancı'daki eve üç paşadan oluşan bir heyet gönderip yeni kabinede kimleri istedikleri soruldu. Halasker zabitan eski sadrazam Kamil Paşa ve Nazım Paşa'nın mutlaka kabinede olmasını istiyorlardı. Ve her iki grubun da onayını alan büyük kabine Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından kuruldu. Padişah Reşad'ın deyimiyle baldırı çıplaklar, Selanik dönmeleri, yerlerini göğüslerinde sırma, şerefler, madalya taşıyan paşalara bırakmıştı. Halasker zabitanın önde gelen subaylarından binbaşı Saffet, İstanbul Merkez Kumandanlığı'na getirildi. İttihatçılar mevzilerini tek tek kaybetti, cemiyetin merkezini bile tekrar Selanik'e taşıdılar. Başta Hüseyin Cahit olmak üzere iddiatçı gazeteciler tutuklandı. Tanin kapatıldı, Cenin çıktı. Cenin kapatıldı, Şercin çıktı. Ve sonunda ne adlı olursa olsun iddiatçıların gazete çıkarması yasaklandı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin kurulmasından bir gün sonra Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Bey'in evine imzasız tehdit mektubu gönderildi. Mektupta Fındıklı Tiyatrosu'na benzetilen meclisin 48 saat içinde lağvedilmesi isteniyordu. Eğer istekleri olmazsa bazı ölümler gerçekleşecekti. Mektup halasker zabitan grubundan geliyordu. Hükümeti deviren halasker zabitanın hedefi şimdi meclisti. İttihatçılar bu kez tehdide pabuç bırakmadı, sert açıklamalar yaptılar. Taşra örgütleri halasker zabitanı kınayan telgraflar çektiler meclise. Mecliste coşkulu konuşmalar yapıldı. 400 subay abide-i hürriyetin başında toplanarak halasker zabitanı protesto etti. İttihatçıların tekrar moral kazandığını gören liberal halasker zabitan, iddiatçıların lideri Talat Paşa'ya suikast düzenlemeye karar verdi. Talat Paşa gizlice takip edildi. Yerebatan'da oturuyor, gece yarısına kadar partide çalıştıktan sonra evine gidiyordu. Evinin bulunduğu bölgedeki polis karakolunun mürettebatı değiştirildi. Tetikçiyi koruyacak isimler seçildi. Talat Paşa'yı vuracak kişinin avukat Fuat Şükrü'nün evine saklanması bile kararlaştırıldı. Tüm bu işleri organize eden kişi ise Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın yaveri Nafiz'di. Yaver Nafiz suikast planını gerçekleştirmek için Prens Sabahattin'in adamı Hasan Vasfi'ye para verdi. Ancak Prens Sabahattin eylemin gerçekleşeceği günden kısa bir süre önce suikast teşebbüsüne izin vermedi, korkmuştu. Sonra ne oldu? Liberal hükümet Balkan hezimetine neden oldu. Osmanlı Edirne'yi bile kaybetti. Bulgar ordusu İstanbul yakınlarına kadar geldi. Ve İttihatçılar 23 Ocak 1913 Baba Ali darbesiyle Harbiye Nazırı Nazım Paşa ve Yaveri Nafiz'i öldürüp iktidarı liberallerden geri aldı. İşte bu olaydan sonra liberal darbeci Halasker Zabitan grubu Mahmut Şevket Paşa'yı ve diğer İttihatçıları öldürüp darbe yaparak iktidarı geri almak istedi. Beceremedi. Mahmut Şevket Paşa öldüğüyle kaldı. Halasker Zabitan büyük zayiat verdi. İdam cezası alanlar arasında Prens Sabahattin de vardı. Toparlarsak, liberaller demokrattır, İttihatçılar ise darbecidir gibi anlamsız polemiklere gerek yoktur. İkisi de darbecidir, ikisi de suikast yapmıştır. Sadece biri yenmiş, diğeri yenilmiştir. Birinin arkasında Almanya, diğerinin arkasında İngilizler vardır. Hepsi bu. Peki Halasker Zabitan grubunun şifreleri nelerdi? Kuruluşu konusunda kesin bir tarih verilemiyor. Kuruluş yeri İstanbul, toplantı yerleri Bostancı ve Üsküdar, Bağlarbaşı. Kurucuları Binbaşı Gelibolulu Kemal, Kolağası Kastamonulu Hilmi, Süvari Kaymakamı Recep, Bahriye Binbaşısı İbrahim, Kolağası Kudret. Amacı İttihat ve Terakki iktidarını yıkmak, orduyu siyasetin dışında tutmak. Bildirilerinde hep İttihatçıları hedef gösterdiler. Askerler elinizdeki namusuna helal gelmeyen silahı vatandaşlarımıza değil, dini İslami mahv ve nabut etmeyi, milleti Osmaniye'yi menfaat-i şahsiyetleri uğrunda tamamıyla yitirmeyi niyet etmiş olan bu namussuz hainlere çevirin. Grubun finansmanını Prens Sabahattin sağladı. Darbe bildirisini Beyoğlu Tünel'deki M. Pantazi'nin Anadolu matbaasına çoğaltarak dağıtan kişi ise Prens Sabahattin'in sağ kolu Satvet Lütfi Tozan idi. İlginçtir, Halasker Zabitan grubu İttihatçıları masonlukla itham etmiştir hep. Halbuki Satvet Lütfi önemli bir masondu. Halasker Zabitan grubu ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasında gizlisi saklısı olmayan bir ilişki vardı. Örgütün tarikat desteği de vardı. Üçüncü dönem melamilerin önde gelen şeyhi Terlikçi Salih de Halasker Zabitan grubunu destekleyenler arasındaydı. Melamilerin Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Halasker Zabitan grubuyla kurduğu ilişkiler bir doktora tezine konu olabilir. Mahmut Şevket Paşa suikastinden sonra Halasker Zabitan grubunun lideri Binbaşı Kemal, Prens Sabahattin'in evinde saklandı, sonra yurt dışına kaçtı. Bu olayla birlikte Halasker Zabitan bir daha toparlanamadı ve örgüt dağılıp gitti. Liberaller asker içindeki güçlerini kaybettiler ama siyaset ve basındaki yerlerini korudular. Bu gerçekler ortadayken dinci liberaller neden her fırsatta 1908 Temmuz devrimine karşı çıkıyorlar? Bunun için devrimin o sıcak günlerine dönmek gerekiyor. Liberal faşizmin ne olduğunu en iyi 1908 devrimi anlatmaktadır. Liberal faşistler Temmuz devrimine niye karşı? Geleneksel Türk tarih yazıcılığı Temmuz devrimine ikinci meşrutiyet adını vererek bu aydınlanma hareketinin çapını küçültmeye çalışıyor. Dinci liberal ittifak ise dün olduğu gibi bugün de Temmuz devrimine ve onu gerçekleştiren İttihat ve Terakki'ye düşman. Peki neden? 1908'deki toplumsal, siyasal ve ekonomik değişimleri iyi bilmek gerekiyor. İyi bilmek gerekir ki yandaş medyanın Temmuz devrimine neden hala düşman bellediği iyi anlaşılabilsin. Bugünlerde tarihimizdeki tüm ilerici hareketlere savaş açan liberal dinci faşistlerin 1908 Temmuz devrimine bakışı ile alışılagelmiş Türk tarih söylemi arasında paralellik vardır. Bunlara göre Temmuz devrimi devleti iç düşmanlarından kurtarıp kötü gidişata son vermek isteyen askerlerin siyasal cinayetler işleyip dağa çıkıp darbe yaparak iktidarı ele geçirmeleridir. Bugün Temmuz devrimini gerçekleştirenlere darbeci, katil yaftası vuruluyor. Hiçbir siyasal, ekonomik ve toplumsal çözümlemeler içermeyen bu basma kalıp yüzeysel sözleri çoğu çevre doğru kabul ediyor. Üstelik buradan hareket ederek demokrasi üzerine büyük laflar söylüyorlar. Gerçek ne? Önce bir tespitte bulunmamız gerekiyor. Geleneksel Türk tarih yazıcılığında halk hareketlerine karşı büyük bir ilgisizlik vardır. Bu çevreler siyasal hareketleri, devrimleri oluşturan maddesel koşulları irdelemekten kaçınır. Bunda Soğuk Savaş döneminin baskıcı uygulamalarının büyük payı vardır. Halk hareketlerini yok sayarlar. Evet, bizim tarihçiliğimiz topaldır, iktisadi ayağı yoktur. Örneğin Temmuz devrimi öncesi ağır vergi yüklerinin halkı nasıl yokluğa sürüklediği, huzursuzluklara, ayaklanmalara neden olduğu görülmez. 1906'daki Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Trabzon, Sivas, Giresun, Samsun, vergi ayaklanmaları konusunda kaç çalışma biliyorsunuz? Bilemezsiniz çünkü yoktur. Bu ayaklanmalarda iddiaçıların Erzurum, Trabzon, Van şubelerinin ve bu gizli örgütlerin dağıttığı bildirilerin ne kadar payı vardır? Tarihsel çalışmalarda bunlara yer bile verilmemiştir. Dünyada toplumsal hareketler üzerine çalışma yapanların en birinci kaynakları tahıl ürünlerindeki fiyat artışlarıdır. 20. yüzyıl başı Osmanlı'da un mamullerine ne kadar zam yapıldığı konusunda kaç çalışma hatırlıyorsunuz? Hatırlayamazsınız çünkü yoktur. Çalışmalarında yoksul halk yoktur. Ya toplumun diğer katmanları? Maaşlarını alamadıkları için İskenderun, Arnavutluk, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Manastır, Erzincan gibi birçok kışlada protesto eylemleri yapan binlerce askerin ve aynı durumdaki memurların devrime giden süreci hızlandırdığı göz ardı edilebilir mi? Bu sefer hangi vatan parçası elden gidecek karamsarlığındaki aydınların Makedonya güvenliği konusunda iddiaçların Avrupa'ya rest çeken tavrından etkilenmemeleri söz konusu olabilir mi? Peki ya çoğu 7-8 kuruş için 16-17 saat yabancı sermayenin emrinde çalışan işçiler Osmanlı'nın her bir yerinde asılan, dağıtılan bildirilerden habersiz olabilir mi? Görmezden gelinse de Temmuz devrimi içinde askerleri, sivil bürokratları ve büyük çoğunluğu olmamasına rağmen halkı da barındıran bir siyasal hareket gerçekleştirdi. 1908 devriminden sonra toplumsal olayların bıçak gibi kesilmesinin nedeni de halkın bu harekete olan desteğinin göstergesidir. İstanbul Beyazıt Meydanı'ndaki 100 bin kişinin hürriyet, eşitlik, adalet, kardeşlik diye Temmuz devriminin simgesi sloganları bağırması, sevinç gösterisinde bulunması neyin ifadesidir? Bakınız, Temmuz devrimi karşıtları 1908 genel seçimlerine hiç değinmek istemezler. İttihatçıların halkın önüne hemen sandık koymalarını anımsamazlar. İttihatçıların ezici sandık zaferini görmezden gelirler. Bu gerici ittifak çıkarlarına hizmet ettiği sürece sandığı önemser, aksi durumda sandığı yok sayar. Neyse, gelelim Temmuz devriminin Osmanlı siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamında neleri değiştirdiğine. 1908 Temmuz devrimi 1876'daki gibi salt bürokrasinin gücünü arttıracak değil, halkın gerçek anlamda siyasal sürece katılacağı yeni bir anayasa hedefledi. Ve bunu bir ay sonra 21 Ağustos 1909'da gerçekleştirdi. Anayasanın birçok maddesi değiştirildi, onlarca yasa çıkarıldı ama çağdaş merkezi devletti. Kapıkulu geleneği, tebaa anlayışı yıkıldı, vatandaşlık kavramı doğdu. Hükümet padişaha değil, vatandaşların oylarıyla seçilmiş meclise karşı sorumluydu. Padişahın yetkileri tırpanlandı. Siyasal partiler kuruldu. Tüm Osmanlılar hiçbir ırksal, etnik ve dinsel farklılık gözetilmeksizin eşit haklara sahipti. Ayrım gözetilmeksizin her vatandaş devlet kurumlarında çalışabilecekti. Müslüman olmayanlar da askere alınacaktı. Sadece anayasa değiştirilmedi. Yeteneklerinden çok akraba ilişkileriyle bürokraside yer alan kadrolar işten çıkarıldı. Örneğin 2. Abdülhamid'in muskacısı Şeyh Abdülhüda'nın 15 yaşındaki maliye müfettişi torunu atıldı. Sadrazamın, Şeyhülislam'ın, nazırların alışılageldik yüksek maaşları yarıya çekildi. Padişahın ödeneği 36 milyon 794 bin kuruştan 2 milyon kuruşa indirildi. Mutlakiyetçi rejimin güvenilir askeri ve sivil bürokratlarına yönelik yoğun bir temizlik hareketi başlatıldı. Mektepli olmayan 7500 alaylı subay, paşa tasfiye edildi. Büyükelçiler, konsoloslar, valiler azledildi, kadrolar azaltıldı. Osmanlı sanayileşebilmek için ne sermaye birikimine ne de ilim irfana sahipti. Bu nedenle öncelikle eğitim reformu yapıldı. Okullar hiçbir dil din ayrımı yapılmadan herkese açık oldu. Herkes kendi ana dilinde öğrenim görecekti. Ancak Türkçe öğrenmek zorunluydu. Cemaatlerin kontrolündeki okullar kapatıldı, ticaret okulları açıldı, kız öğrenciler üniversiteye alındı. Değişik etnik ve dinsel cemaatlerin ayrıcalıkları ortadan kaldırıldı. Örneğin medrese öğrencileri de artık askere alınacaktı. Din adamlarının ayrıcalıklarına son verildi. Sermaye birikimi olmadan bağımsız olunamayacağını yakın tarih çok acı göstermişti. Milli sermayeyi güçlendirecek adımlar atıldı. Yerli şirketler kuruldu. Sadece İstanbul'da yaklaşık 500'e yakın bakkal dükkanı açıldı. ulusal pazarı bütünleştirmek ve kırsal ürünlere talep yaratmak için kara ve demir yolu şebekesi inşa edilmeye başlandı. Köylülerin toprak sahibi olmalarını kolaylaştırıcı adımlar atıldı. Kooperatifler kuruldu. İşçiler grev hakkı kazandı. 1 Mayıs işçi bayramı oldu. Sendikalar kuruldu. Sokaklara isim, evlere numara verilmeye başlandı. Telefon tesisatları inşa edildi. İstanbul elektrikle aydınlatıldı. Jurnal rejiminin bekçisi Hafiyeli'ye sansüre son verildi. Bu nedenledir ki 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı olarak hala kutlanmaktadır. İç pasaport uygulaması kaldırıldı. Fikir hayatı canlandı, evrim teorisi, pozitivizm, Marksizm konuşulmaya tartışılmaya başlandı. Ardı ardına çeviriler yapıldı. Yarışmacı sporlar hayata geçti. 1912'de Stockholm Olimpiyatlarına gidildi. Put olarak görülen heykelin yapılmasına izin çıktı. İlk sinema filmi çekildi. Kadınlar kamuda çalışmaya başladı. Müslüman kadınlar sahneye çıktı. Kadınlar dernekler kurup dergiler çıkardı. Tesettür farz mıdır tartışmaları yapıldı. Tek eşlilik özendirildi. Yandaş medya bunları yazmıyor. Sadece iddiatçıların cinayetler işlediğini yazıyor. Evet işledi ve kötü de yaptı. Kim savunabilir? Ama hangi ülkedeki büyük dönüşümlerde, devrimlerde kan akmadı? İngiltere, Fransa, ABD, Rusya, Çin devrimlerinde söyleyin nerede kan akmadı? Dinci Liberal İttifak Temmuz devriminin sadrazamı Mahmut Şevket Paşa'yı öldürtmedi mi? Niye bundan hiç bahsetmezler? Neyse gelelim bir başka soruya. Temmuz devrimi başarılı oldu mu? Programını tam olarak hayata geçirebildi mi? Evet demek çok zor. Bunun en temel sebeplerinden biri Dinci Liberal İttifak ve onun sac ayağı yabancı sefaretler, büyükelçiliklerdi. Sadrazam Fuat Paşa diyor ki, bizim devlette iki kuvvet vardır. Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Yukarıdan gelen kuvvet hepimizi eziyor. Aşağıdan bir kuvvet oluşturmaya olanak yoktur. Bunun için papuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya mecburuz. O kuvvetler de sefaretlerdir. Temmuz devriminde sefaretler kime yakındı? Sorunun yanıtını vermeden önce kimdi bu liberaller ona bakalım. Liberaller Osmanlı toplumunun üst sınıflarına mensuptular. Bunlar iyi eğitim görmüş, batılılaşmış, kozmopolit bir gruba mensuptular. İdeolojileri İngilizlerin iktisadi ve siyasal yapısını birebir almaktı. Zaten liberal birlik anlamına gelen Ahrar fırkasını kurdular. Parti programını ise İstanbul'da bugün yalısıyla adı bilinen Kont Ostrorok yazdı. İttihatçılar orta sınıf ailelerine mensuptu. Bunlar yerli ekonomide meydana gelen yabancı sermaye tahrifatı nedeniyle zarar görmüş, saray ve Baba Ali tarafından ezilen, dışlanan, esnaf, memur ve küçük rütbeli subay ailelerinin çocuklarıydılar. Bu tespitlerden sonra gelelim sefaretlerin kime yakın olduğu sorusunun yanıtına. Temmuz devrimi öncelikle neye savaş açtı biliyor musunuz? Kapitülasyonlara. Bu nedenle başta İngiltere olmak üzere Fransa, Rusya, Osmanlı üzerinde kurdukları hegemonyayı yok edecek Temmuz devrimine karşıydılar. Biliyorlardı ki Temmuz devrimi Osmanlı'nın egemenliğini ve hukukun birliği ilkesini ihlal eden kapitülasyonları yıkacaktı. Bu nedenle iddiatçıların meclisten çıkardığı tüm reformlar Avrupa elçiliklerinin vetosuna takıldı. Yasaların her maddesine antlaşmalardan doğan haklara karşıdır iddiasıyla karşı çıktılar. Bugün dinci liberal ittifak ve her fırsatta Avrupa Birliği'nden bahsetmektedir. İsteklerinden biri de yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Şimdi sıkı durun. Temmuz devrimi yerel yönetimleri merkezi hükümetten daha bağımsız hale getirmeye çalıştı. Örneğin bir tür danışma organı durumundaki Meclisi Liva gibi kurumların kadrolarını genişletip buralardaki devlet memuru sayısını 1/3 geçmeyecek şekilde azalttı. Diğer kadrolarda halkın oyuyla seçilecekti. Yerel yönetimlere mali özellik getirilmesi, yerel milis kuvvetleri oluşturulması, dinsel kurumlara, cemaatlere vergi koyup bunları toplama hakkının verilmesi, resmi yazışmalarda ve mahkemelerde o bölgedeki nüfusun çoğunluğunun konuştuğu dilin kullanılması gibi haklar verilmeye çalışıldı. Ama bunlar hayata geçirilemedi. Çünkü sefaretler kapitülasyonlara aykırıdır diye bu yasaların geçmesini engellediler. Sefaretler dün böyle diyorlardı, bugün tam tersi. Çıkarlarına ne uygunsa, neymiş? Kopenhag kriterleriymiş. Kapitülasyonlar sonucu aşar, anam gibi vergilerin halkı yoksullaştırdığını iddiatçılar görmüyor muydu? Görüyordu. Bu nedenle mali devletin yerini iktisadi devlete bırakması düşünülüyordu. İktisadi açıdan bağımsız olmadan çağdaş bir ülke yaratamayacaklarını biliyorlardı. Ellerine 1. Dünya Savaşı'nda fırsat geçti ve hemen yarı sömürgecilik statüsünde olan kapitülasyonları kaldırdılar. Düyun-u Umumiye'nin faaliyetlerini askıya aldılar. İttihatçılar için 1. Dünya Savaşı bağımsızlık savaşıydı. Ne diyorlar günümüzde? İttihatçılar bir oldu bittiyle Osmanlı'yı savaşa soktu. Egemen bir devlet olmak isteyen Osmanlı'nın kapitülasyonlardan kurtulmak için savaşa girdiğini kimse söylemiyor artık. Söylemezler. Temmuz devrimini küçümsemek, ona saldırmak psikolojik harbin sonucudur. Bu dün de böyleydi. Temmuz devrimine karşı 31 Mart 1909 ayaklanan dinci liberal ittifakın arkasında İstanbul İngiliz Büyükelçiliği'nin bulunduğu sır değil. Büyükelçi Lowther'ın, istihbaratçı yüzbaşı Bettelheim'in faaliyetleri biliniyor artık. Dinci liberal ittifak sadece gerici bir ayaklanma planlamayıp katliamlar düzenlemekten bile geri durmadı mı? 1909 yılında Adana'daki Ermeni katliamını kim planladı? Amaç İngiliz-Fransız donanmasının ülkeye müdahale edip Temmuz devrimine son vermesi değil miydi? İktidar olabilmek için Osmanlı'nın işgalini bile istedi bunlar. Arnavutluk, Yemen, Arabistan, Irak, Suriye gibi ayrılıkçı hareketlerin başında eski rejime dönerek ayrıcalıklı konumlarını korumak isteyen din adamları ve onun destekçileri liberaller yok muydu? Sefaretlerin oyuncağıydılar. Sefaretler bunlarla oynarken diğer yandan Osmanlı'yı parçalamayı sürdürdü. Destekleriyle Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit Yunanistan'la birleşti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ilhak etti. Dinci liberal ittifak bugün tarihimizdeki tüm devrimcileri darbeci ilan edip yargısız infaz yapıyor. Ama kendi tarihlerini unutuyorlar. İttihatçılar vatanın bir parçasını vermemek için Trablusgarp cephesine koşunca bunu fırsat bilen dinci liberal ittifak kendilerine Halasker Zabitan adını veren Arnavut askerleriyle birleşip darbe yaparak iktidarı ele geçirmedi mi? İktidar olunca ne yaptılar? İngiliz sefaretinin Osmanlı'daki bir numaralı adamı Kamil Paşa'yı sadrazam yaptılar. Balkan Savaşı'nda küçük Bulgar ordusu Çatalca önlerine kadar geldi. Hangisini yazayım? Siz liberallerin allı pullu laflar etmesine bakmayınız. Yüzyıllık tarihlerine bakarsanız asıl darbeci bunlardır. Gericiler hep ittifak kardeşleridir. Hiçbir devrimci hareket içinde olmamışlardır. Yüzyıldır istekleri sadece statükoyu korumaktır. Tek başarılı oldukları konu sefaretler desteği de sürekli bağırıp ortalığı karıştırarak ülkeyi zayıflatmaktır. Söyledikleri ise laf-ı güzaftır. Cumhuriyet devrimine karşılar. Liberal dinci faşistler sadece Temmuz devrimine değil, Cumhuriyet devrimine de karşılar. Salt ABD ve Avrupa'da değil, Türkiye'deki bazı üniversitelerde Atatürk düşmanlığı yapmazsanız barındırılmıyorsunuz. Cumhuriyet bayramını kutlamayan bir gazeteyseniz özgürlükçü yayın organı ilan ediliyorsunuz. Kutlama yapanların duygularını hiçe sayıp 29 Ekim'de bile Cumhuriyet'e hakaretler yağdıran bir köşe yazarıysanız hemen demokrat yazar unvanını alıyorsunuz. Belgesel filminizde Atatürk'ü diktatör göstermezseniz övgü alamıyorsunuz. Bana gelen özel bir mektubu paylaşmak istiyorum. Chicago'da öğretim görevlisiyim. Siyaset bilimi ve Orta Doğu tarihi bölümlerindeki düşük kaliteli sözde liberal akademisyenler, Pentagon'un dış politikası doğrultusunda Türkiye'den doktora öğrencisi devşirme yolundular. Genel olarak kanı şu, Amerikan üniversiteleri 60'lı yıllardan bu yana Halil İnalcık, Niyazi Berkes gibi laik ve modern Türkiye savunucusu ciddi tarihçileri bünyesinde barındırıyordu. 80 ve 90'lardan bu yana ise sözde özgürlükçü tarihçilere destek vermeye başladı. Yani Amerika bizim büyük tarihçimiz Halil İnalcık'ın laik ulusal devlet savunucusu tarih anlayışını istemiyor. Onlara göre bu isimler İslami akımların yükseldiği Türkiye'yi açıklayamaz. O zaman İslamcılara dönelim, bize Türk tarihini yeniden yazarak, revize ederek laik Türkiye projesinin nasıl başarısızlığa uğramak zorunda olduğunu anlatsınlar. ABD ardından da İslamcılar, etnik ayrılıkçılar, eski Marksistleri aynı masa etrafında topladı. Bu tür akademik gettolaşma çok üniversitede var. Örneğin bu yeni tarih yazımı için Princeton'da aralı aralı çalışan Şükrü Hanioğlu gibi bazı tarihçiler Türkiye'ye gönderildi. Burada Türkiye'den gelen bazı akademisyenlerle karşılaşıyorum. Sözde bir demokrat koro olmuşlar, burslarını kaybetmemek için TSK'ya, TC'ye atıp tutuyorlar. Bunlarla konuştuğumda akıllara durgunluk verecek şeyler işitiyorum. Demokratik reformlar devam ederse 1-2 yıla kalmaz Atatürk'ün resimleri, sözleri okul kitaplarından çıkarılıp eğitim temizlenecekmiş. Bunu sırıtarak yüzüme söyleyenler var. Personal agency, yani kişisel karar verme, bu çocuklarda pek göremediğim bir yeti. İşin içinde gazeteciler de var. New York Times'da Stephen Kinzer, Sabrina Tavernise, Wall Street Journal'dan Hugh Pope bu Türk öğrencilerle gelip workshop filan yapıyorlar. İş Amerika'ya geldi mi bunlar dincilere kan kusuyorlar. Türkiye'deki dincilere ise özgürlük savaşçısı gözüyle bakıyorlar. Aslında bu adamlara cevap verecek tek kişi 90 yaşındaki Halil İnalcık. Onu da herhalde yakında Ergenekon'dan içeri alırlar. Mektup böyle.